Menemen Podcast 53. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 10 Haziran 2021 Perşembe, yayın günümüz bir aksilik olmazsa 11 Haziran 2021 Cuma. Yaz mevsiminin coşkusunu yaşamaya başladık. Evet, uzun süredir hayat monoton ve sıkıntılı devam ediyor. Gündem karışık, ekonomik şartlar ağır, çevre, doğa, deniz hepsi isyanlarda. Bunlar çözümsüz konular mı? Hayır değil, hepsini çözebiliriz. Çözmek için de bazı şeyler gerekir tabii ki. Akıl gerekir en başta, istek gerekir, azim gerekir, ekip gerekir. Ara ara konuşuyoruz zaten bunları. Önümüzdeki bölümlerde detaylandıralım ve hemen İstanbul stüdyolarımıza dönelim. Özgür İnceoğulları ve 8 Haziran günü resmi sosyal medya hesabından bir çağrı yapan ve İstanbul'da New York'takinin benzeri gibi büyük bir geri dönüş konseri yapılabileceğini ifade eden, farklı türden müziklerin, farklı düşünen insanların kucaklaşabileceklerini savunan sevgi insanı Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Ya çok şey söylediler ama sevgi insanı pek söylenmemişti. Bunu da listeye yazmış olduk ama hoşuma da gitmedi değil.
Sevgi insanısın Burçin. Hiç şüphem yok bundan.
Bilmiyorum. Ama şey fena olmaz mı? Yani tabii orada aslında alt mesaj, alt metin şu. Yani içinde bulunduğumuz dönem sen de oradan takip ediyorsundur. Yani hem siyasal açıdan hem ekonomik açıdan sosyal açıdan birçok böyle kaynamanın olduğu bir dönem ve böyle toplumsal muhalefet dediğimiz şeyi vücuda getirmek, hani herkesin bu tür fikirleri ve formülleri var. Hani böyle bir konser, bir sürü grup, bir sürü farklı grup ve dolayısıyla onları dinleyen bir sürü farklı insan çok uzun zamandır sanki ayrı yerlerde kutuplaşmış gibi gözüken ya da gösterilmeye çalışan insan aynı festival alanında falan. Yani hani birçok şeyi beraber anlatabileceğim bir alt metinle onu yazmıştım. Bilmiyorum ki, çok dolaylı anlattım tabii. Kim ne kadar oradan bunu çıkardı ama asıl anlatmak istediğim oydu. Yani müziğimizi de dinleyelim, biraz da kucaklaşalım. Yani senelerdir aynı evde oturan, aynı apartmanda oturan, aynı mahallede oturan hepimizi birbirimize şey yaptılar. Bu senin işte karşın, o senin öbür kutbun, bu böyle, şu milli, bu değil, bu böyle, şu şöyle diye diye. Hani böyle bir bu tür işler, bir konserler falan, bu tip şeylerde çok iyi tutkal olurlar. Biraz alt metinde o vardı, yani farklı insanlar, farklı düşünceler. Onu da açıklamak istedim. Bana bu şansı verdiğin için teşekkür ederim.
Farklı türden müzikler, farklı düşünen insanlar, ama orada bence kilit sözcük kucaklaşma. Yani o, evet, hani tam gerekli şey. Özellikle Covid çıkışı, hani el sıkışma bile yok artık biliyorsun. Yani böyle insanlar birbirlerine dirseklerini dokundurtuyor. Böyle garip hareketler başladı ya. Başladı dediğim bayağıdır var. Ama kucaklaşma hani hakikaten tam ihtiyacımız olan şey.
Evet, her açıdan yani birçok şey iyi gelecektir. Bize de iyi gelecektir. Yani siyasette de işte müziğe de birçok şey iyi gelecektir. Bakalım, tabii o şeyi atmak üzerimizden biraz zor olacak. Bana mesela şimdi tamam, kucaklaşma terim olarak güzel ama öyle herkesle kucaklaşabilir miyim bilmiyorum. O biraz, o alışkanlığım biraz böyle bende geri gitti. Neyse, onlar toparlanır. Yani iş oraya kalsın, kucaklaşmaya kalsın. Yeter ki toplanalım, iyi bir organizasyon olsun, yapılabilir.
Eğer doğru pozisyonlayabiliyorsan aslında kucaklaşmada sıkıntı yokmuş. Yani böyle suratlar çok birbirine yakın olmayacak. Böyle birbirine böyle pek yakın durmayacaksın. Hatta tam tersine bakacaksın böyle çapraz şekilde. O zaman kucaklaşırsan bir sorun yokmuş. Onu bilimsel olarak açıkladılar. Yani kucaklaşabiliriz.
Yani bu dediğin şeyin sokakta karşılığı yok biliyorsun. Yani bizde şöyle olur. El sıkışırsın. Biri böyle bir hareket eder. O aslında öpmek ister. Sen belki hafif bir direnç koyarsın kolunla. Ama o direnç pek işe yaramaz. Çünkü ondan sonrası samimiyetsiz olacağı için artık sen de salarsın. Öpersin sarılırsın gider. Dolayısıyla bizde o dediğin ara formül ne kadar olur bilmiyorum. Ama dediğim gibi iş oraya kalsın. Yani güzel bir konser olsun, öyle bir organizasyon yapılsın. İstanbul'da müthiş olur. New York'taki iş bayağı bu işin üzerine gidiyorlar. Clive Davis'e vermişler oradaki işi. Müthiş adam. Burada da belki Ahmet San'a verirler.
Hani, oo, harika olur.
Anladın mı? Hemen hemen aynı şey. Ahmet San bir şey yapar, bir konser, bir line-up çıkarır. İstanbul'da da açık bu kadar insanı alabilecek çok mekan var. Olur yani, olmaz değil. Ağustos'ta, Eylül'de bu iş olur, yeter ki niyet olsun.
Ahmet San isterse o 93 yazındaki bütün sanatçıları üst üste getirir. Böyle müthiş bir şey yapar. bize de böyle o konsere gitmek düşer. Neyse, bir anda sen şimdi Ahmet San dedin, 93 hani konserler, müzik, rock müzik. 90'lar rock albümleri ne oldu Burçin?
90'lar rock albümleri olacak Özgür. Yani bu öyle kolay pişmiyor bu iş. Şimdi 90'lar rock albümlerini hazırlıyoruz. Tabii hazırlarken de bir sürü yere dağılıyoruz. Yani dağılıyoruz derken, şimdi pop kadar çok keskin sınırları olmayan bir müzik türü. Doğru bir liste çıkarmaya çalışıyoruz. Biraz araştırıyoruz. Yani hatta başta da söylemiştik, şimdi bu işin bir merkezi var, bir de daha alternatif tarafları var. Arkadaşlarımız da bize bir takım önerilerde bulunuyorlar. En doğru listeyi çıkarmak için sizlerden bir hafta daha rica ediyoruz. Çünkü öbür türlü çok tartışma götürecek bir alan. Özellikle alternatif ve rock müzik. O yüzden bize bir hafta daha izin verirseniz mis gibi bir liste ortaya çıkacak.
Tamam, haftaya yapalım o bölümü. Ondan sonraki bölümümüzde zaten son bölüm olacak yaz tatili öncesi. Yani bununla birlikte 3 bölümümüz daha var. Geçen bölüme bir gidelim. Geçen bölümde müzik ve eğlence dünyasının sorunlarından bahsetmiştik. Eğlence sektöründe neler yaşandı? Bizim o bölümü kaydettiğimizden sonra neler gerçekleşti? Yurt dışında gelişmeler oldu mu? Onları bir soracağım sana. Ondan sonra da ben sana bir envanter çalışmasından bahsedeceğim.
Yani şöyle, tabii en büyük gelişme aşı konusunda oldu. İşte bu bahsettiğimiz meslek birlikleri zaten gidecek demiştik Ankara'ya. Gittiler. Önemli de aşama kaydettiler ve hemen sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Müzisyenlerin, meslek birliğine bağlı kayıtlı müzisyenlerin aşı grubuna alındığını açıkladı. Bu tabii çok ciddi bir adım. Yani sahneye çıkacak olan müzisyenlerin aşılanması bu çok önemliydi. Ama onun dışında bu saat konusunda, işte 21'in 23'e 24'e alınması konusunda veya işte tek seferlik yapılan 3000 liralık yardımın aslında bir süre sürekli olması konu. Buralarda bir geri dönüş yok ama aşı çok önemliydi. En azından sosyal olarak faal olabilmek için. Bence bu ilk, bizim son podcastimizde bu podcast arasında en önemli durum bu oldu. Tabii ki işte Haluk Levent'in ve bir takım insanların yardımla ilgili çalışmaları sürüyor. Ama devletle ilgili aşı dışında bir hamle yok, onu söyleyebilirim.
Peki ben de o zaman o bahsettiğim envanter çalışmasından söz edeyim. Müzikplatformu.com, yani müzik platformu, ü yerine u yazıyoruz. Müzikplatformu.com. İpek Altun'un katkısıyla öğrendim ben bunu. İpek bir dinleyicimiz. Aslında dinleyicimiz demeyeyim çünkü sadece dinlemiyor. Bazı fikirleriyle katkıda bulunuyor. Yani evet. Jeneriğimiz olsa Burçin, ismini yazmamız gerekirdi tabii. O jeneriğe, öyle söyleyeyim. Yaratıcı alanlarda çalışmış, müzik de onlardan bir tanesi. Bir işte bu envanter çalışmasından bahsetti. Çok başarılı duaya müzisyenlerimizden Aykut Gürel Twitter'da paylaşmış bunu daha önceden. Biz atlamışız. Müzik ve eğlence sektöründeysen bu adrese giriyorsun. Az önce söylediğim adrese giriyorsun. Karşına bir form çıkıyor ve bu formu dolduruyorsun. Türkiye'de bu alanlarda çalışanların envanterinin oluşturulmasına katkıda bulunuyorsun. Biraz geç ama doğru bir girişim diye yazmış Aykut Gürel. Katılıyorum. Ama geç olsun güç olmasın, bu alanlarda çalışan ve bizi dinleyen arkadaşlara biz de duyurmuş olalım. Hani sen geçen bölümde söz ettin ya, veri yok diye.
Evet.
Yani bu alanlarda kaç kişi çalışıyor onu dahi bilmiyoruz ki bu en basit bilgi, yani bu arada o bile yok, o bilgi bile yok. İşte bu bilgilere ulaşmayı hedefliyorlar. Yani müzik endüstrisinde çalışan kişi sayısı, işte kaçı sigortalı kaçı sigortalı değil. Müzik endüstrisinde yer alan meslek grupları hangileri, yani işte müzik teknisyeni, sahne çalışanı, işte DJ, enstrümantalist vesaire vesaire. Peki ne hedefliyorlar? Aslında birden fazla hedef var. Bazıları daha kısa vadeli hedefler, bazıları daha orta vadeli hedefler. En acilini söyleyeyim ben. Sanatçıların ve müzik endüstrisi emekçilerinin ihtiyaçlarına, çalışma koşullarına göre sigorta mevzuatının iyileştirilmesi ve çalışan herkesin sosyal güvencesinin sağlanması hedefleniyor. MESAM, MIORBİR, MÜYAP gibi birlikler de bu girişimi destekliyorlar. Tekrarlıyorum, müzikplatformu.com.
Evet, çok önemli bu. Biz böyle bir 1 milyon kişiden bahsediyoruz, hep bahsediliyor. Ama sayı tabii çok farklı çıkabilir. Bu işin yan tarafları, yan sektörleri oldukça fazla. Bu çok önemliydi, aşı önemliydi ama tabii... Şimdi biz şöyle bir şey oluyor, fark ediyorsun. Bir iki üç adım geriden geliyoruz. Mesela bizden önce aşıyı tamamlamışlar. İşte nasıl açılıyorlar, neler yapıyorlar görüyoruz. Biz de şimdi adım adım o arka tarafta arkadan gidiyoruz. Ben şimdi özellikle bu aşı konusunda ilerlemiş ülkelerdeki durumu takip ediyorum. İki şey var, iki damar var. Bir tanesinde çok heyecanlı bir şekilde açıklanan line-up'lar ve konser tarihleri var 2021'e dair. Çok ciddi festivaller ve konserler şimdiden bilet satmaya başladılar. Bu seneyi bırak, Coachella gelecek senenin biletlerini sattı bile. Sold out oldu. Ama bu senede bu konser ve festivalleri göreceğiz. Bu ay bir takım testler olacak. Mesela Ibiza'da bir test olacak. Berlin'de bir test olacak. Berlin'deki bir kapalı kulüp, rave ortamı. Ibiza'daki bir işte oradaki klasik kulüpler havuzuyla mavuzuyla. Bir test yapılacak. Eğer testlerden istenilen sonuç alınırsa Temmuz ayından itibaren işte Ibiza'da ve Avrupa'nın birçok yerinde hem açık hava kulüpleri hem de kapalı mekanlar belli tabii sınırlandırmalarla açılacaklar ve faaliyet gösterecekler. Bizim bunları takip etmemiz lazım. Aslında bizim de bu testleri bence yapmamız lazım. Çünkü aşı da belli bir seviyeye gelince, artık bu aşamaya gelinecek, bunu erkenden yapmak iyi olabilir. Geçiyorum bunu. Bir de tabii şu taraf var. İkinci taraf, mesela Amerika'da tamam bu iş bizden daha iyi gidiyor ama mekan sahiplerinin özellikle endişeleri devam ediyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yaklaşık 2 yıldır, 1,5-2 yıldır ödenmeyen faturalar, borçlar vesaire, bunlar bir toplanmış durumda. Ve bunların çoğu şeyden korkuyorlar. Açıldıktan sonra kapanmaktan. Ve hatta bu konuda bir takım sayılar var. Şu anda bile açılıp çok uzun süre devam edemeyip kapanan mekanlar. Aynı endişe İngilizler de yaşıyor. İngilizler biliyorsun 21 Haziran'da büyük açılmaya gerçekleştirecekler. O çok acayip bir tarih olacak. Herkes o gözü İngiltere'de. Onlarda da böyle bir endişe var. Yani toplanan borçlar, üstteki bir takım yükler, bunların hemen, çünkü açıldıktan sonra destekler kesilecek ama ortadaki yük, sırttaki yük bitmeyecek. Bunun bir tehlike olabileceği ve seri kapanmaların gerçekleşebileceği endişesi var. Bunları neden söylüyorum? İşte biz de biraz geriden gidiyoruz. Aynı şeyleri yaşayacağız muhtemelen. Şu anda bizden birkaç adım öndekilerdeki son durum bu konuyla ilgili son durum bu. Onu söyleyebilirim.
Evet, bizim de o testleri yapmamız lazım. Bu arada bizim de bir ara bir Ibiza'ya da gitmemiz lazım Burçin.
Test için tabii canım, test için gidelim, bir şey yapalım. Bakalım, bir test edelim Ibiza'yı. Ne olmuş? Bütün mekanlar iyi mi?
Peki, müzikten, Ibiza'dan, testten geçiyoruz futbola Burçin'cim. Başka bir alana, oyunu sol tarafa çevirdim sağdan. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası bir yıl gecikmeyle başlıyor. Evet, 2021 yılında yapılmasına rağmen orijinal ismini koruyorlar bu arada. UEFA Euro 2020 olarak isimlendiriyoruz turnuvayı. 11 ayrı şehirde gerçekleşecek, bu bir ilk. Bir Avrupa Futbol Şampiyonası için. Daha önce galiba en fazla 2 şehirde yapılmıştı. 2 ülkede yapılmıştı. Bu sefer 11 ayrı şehirde, Avrupa'nın farklı yerlerinde yapılıyor. İlk planda 13'tü şehir sayısı, daha geniş bir ağ vardı. Ama sonra çıkardılar şeyi, Brüksel'le Dublin'i çıkardılar. Senin Dublin'i ekarte ettiler. 11 şehirde evet, 11 şehirde gerçekleşecek. Doğuda ta Bakü'den başlıyor coğrafya, batıda Sevilla'ya kadar uzanıyor. Roma'da başlıyor, Londra'da bitiyor. Açılış maçı da bizim, Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşecek. Seyirci de olacak bu arada, onu da söyleyelim. Stadyumların %20'si ile yarısı arasında kapasiteleri kullanacaklar. VAR sistemi ilk defa kullanılıyor Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında. Yani ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında. 24 takım var. 19 tanesi bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'na da katılmışlardı. Şimdi böyle kısa notlar vereyim. Mesela içlerinde şey de var. Mesela son 13 turnuvaya eksiksiz katılan Almanya. Bir önceki turnuvayı kazanan Portekiz, bakalım ünvanlarını korumaya çalışacaklar ama koruyabilecekler mi? 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa ve elemelerde oynadıkları 10'ar maçı da kazanan İtalya ve Belçika. Aslında bir şekilde bunlar turnuvanın da favorileri olmuş oluyor. Ne düşünüyorsun?
Aynen öyle. Favoriler bunlar. Yani İngiltere için çok büyük favori gözüyle bakılıyor. Final Wembley'de bunu kaçırmayacaklar deniliyor. Fransa tabii ki çok büyük favori. Bir de Belçika'ya da çok güveniliyor. Belçika birçok kişinin, futbol otoritesinin ve taraftarın favorisi. Portekiz son şampiyon, İspanya, İtalya, Almanya tabii doğal favori. Ama Türkiye favoriler arasında gösterilmiyor. Bu iyi bir şey. Ben ama takımı seviyorum. Bizim milli takımı seviyorum. Böyle bir umut veriyor bana ve bu bir boş bir işte Türk olmamdan dolayı gelen bir umut değil. Sahada gördüğüm şey, karakter, genel olarak uyum, enerji beni mutlu ediyor açıkçası. O yüzden hiç kimsenin sürpriz olarak bizden bir şey beklememesi de iyi. Kaybedecek çok şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var. Bu işin müzikal tarafı da tabii bir taraftan ilerliyor. Martin Garrix bu işin şarkısını yaptı ama U2'dan Bono ve The Edge ile beraber. Yani resmi şarkıyı onlar yaptı. Biz zaten dönmeye başladı şarkı, biz de çalıyoruz. Ara ara organizasyonlar yapılacak. Mesela 25 Haziran'da Ed Sheeran David Beckham'la TikTok'ta bir konser verecek. Ipswich Town stadyumunda. Bu arada Ipswich Town Ed Sheeran'ın sponsor olduğu kulüp, yeni sponsor oldu. Orada David Beckham'la bir araya gelip bir konser verecek. Yani çeşitli yerlerde bu işin eğlencesini, aksiyonlarını sürdürecekler ama galiba yarın için bir Türk taraftar olmayacak. Yani bir takım daha önceden orada olan ya da resmi davetler dışında. Çünkü biz Türkiye, yani Türkiye hala İtalya için riskli ülkeler kategorisindeyiz. Buradan gidenler 14 gün karantinaya giriyorlar. O yüzden mümkün değil aslında resmi açıdan bizim bir taraftarımızın olması. Ama bir şekilde bence göreceğiz orada Türk taraftarda, öyle ya da böyle. Bence ben de heyecanlıyım. Bir şey getirecek hayatımıza şöyle yaklaşık bir ay. Favorin kim dersen, yani Türkiye'yi dışarıda bırakırsan yani İngiltere-Fransa finali hiç fena olmaz bence. Zevkli bir final olur. Belçika da oraya girebilir belki diye düşünüyorum.
Bir tane seç Burçin.
Bir tane mi? Kazanan mı seçeyim?
Ya favorini söyle ya, bana.
O zaman İngiltere diyorum.
İngiltere diyorsun, peki. Ben güçsüzün yanındayım Burçin.
Kim o?
Hep zayıf takımları tutarım bu tip organizasyonlarda. Dünya Kupası'nda da İzlanda'yı tutmuştum mesela. Daha öncekilerde böyle hep bir Afrika takımı seçiyordum. İşte ne bileyim Nijerya, Ghana, Senegal falan. Böyle sanki ya içimden bir ses diyor ki ya bu ülkelerdeki insanların sevinmeye daha çok ihtiyacı var diyor. O yüzden de böyle hani içten içe onları tutuyorum. Ama tabii ki olmuyor yani, sonuçta onlar kazanmıyor. Bu arada güçsüz veya favori olmayan takımlardan söz etmişken ilk kez katılacak iki tane takım var o turnuvada, onları da söyleyelim. Finlandiya ilk kez katılıyor. Evet. Ve Kuzey Makedonya ilk kez katılıyor Avrupa Futbol Şampiyonası'na. Onlar ilk kez böyle bir turnuvada yer alacaklar. Türkiye 5. kez katılıyor. 96, 2000, 2008, 2016. 5. kez katılıyoruz. İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı gruptayız. A grubunda mücadele edeceğiz. İlk maçımız bu.
İsviçre durumu ne? Özgür, orada bir heyecan var mı? Bizi yenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Nedir oradaki durum?
Burçin'cim, İsviçre gizli favori.
Biz de gizli favoriyiz. Yani açık değiliz
ya
biz de.
İsviçre gruptan çıkar Burçin, ona eminim ama orada takılır.
Bir dakika, İsviçre gruptan çıkar diyorsan Türkiye çıkamaz. İtalya'nın çıkacağını düşünüyoruz herhalde ikimiz de. İsviçre de çıkarsa o zaman biz kaldık.
Ya İtalya büyük şok yaşayacak. Bak görürsün.
Vay, bomba yorumlarıyla Özgür İcioğulları'ndan Avrupa Futbol Şampiyonası tahminleri aldık. Bakalım, olabilir. İsviçre tabii iyi takım ama biz bence İsviçre'den iyiyiz. Biraz üzeceğiz sizi diye düşünüyorum. İtalya zor. İtalya'yı yenmemiz zor ama yani İsviçre ile Galler geçeriz.
Bu arada demin müzikten bahsettim. We Are The People, Martin, evet, Garrix, evet, evet. Bono ve The Edge. Bu arada Türk milli takımı için yapılan parçayı beğendin mi?
Ya bizim hiçbir şeyimizde, bir şeyimizde sorunsuz geçsin be Özgür. Yani yapılan şarkımız, seçilen formamız, yani her bir şeyde mi bir problem çıkar? Yani Ben beğenmedim ama beğenmeme sebebim yani hani şey demiyorum böyle duygusal davranıp Tarkan'ınki çok iyiydi, muhteşemdi bu. Hayır tamam Tarkan'ınki evet güzeldi ama o zamanki ruh halimiz de farklıydı, durum da farklıydı. Şarkının yayılma durumu. Ben öyle karşılaştırmıyorum ama şu anda da bundan daha iyi bir şarkı yapılabilirdi bence. Ben şarkı olarak beğenmedim. Kıraç'ın şarkısını da beğenmedim onu da söyleyeyim. Kıraç tamamen şeye gidiyoruz yani savaşa gidiyoruz. Kıraç yine falan böyle bir acayip bir şey yapmış.
Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu arada haksızlık yapma. Bir kere Tarkan'ın parçası güzeldi ama Tarkan'ın parçası aslında başka bir Tarkan yani var olan bir parçanın uyarlamasıydı. Dolayısıyla...
Ya fark etmez benim ne hissettiğime bakar o iş yani hangi şarkısından uyarlarsa uyarlasın.
Neyse bu arada bilmeyenler için söyleyelim parçanın ismi Bizim Çocuklar. Mustafa Sandal'ın liderliğinde böyle genç şarkıcılar var. Derya Ulu, APO, Irmak Arıcı söylüyorlar. Ben şeyi soracağım sana. Sen kesin biliyorsundur. Nasıl oluyor bu şarkı işi? Yani Futbol Federasyonu mu seçiyor kimin söyleyeceğini?
Bence bunu sorma bana. Yani... Ya biliyorsun şimdi ben sana şöyle bir söyleyeyim. Türkiye'de mesela herhangi bir şeyin bu kadar hani devlet böyle ülkeyi ilgilendiren bir şeyin birine verilirken sence hangi kurallar malzumesi uygulanır diyeyim başka da bir şey demeyeyim. Ama şöyle bir şey var ya Mustafa Sandal yapabilir bu şarkıyı. Ben hani o işin orasında da değilim ama iyi şarkı olmamış. Böyle zorlama olmuş anladın mı böyle bütün o nakaratıyla girişiyle çıkışıyla falan olmamış yani. Böyle ne yeni bir şey var içinde ne heyecan verici bir şey var.
O şarkı biraz çalsın sen onu seveceksin bence.
Öyle mi
ben diyorsun? Şeyi anlamadım. Peki. Kıraç'tan bir parça gelmiş onu tam anlayamadım. O ikinci şarkı mı?
Ya o bence biraz reaksiyonel bir marş oldu. Ya şimdi Mustafa Sandal çıkardı. Tabii millet de yahu Tarkan falan filan böyle bir şey oldu etrafta. Sonra ben bilmiyorum Kıraç da bir tane marş yaptı. Yani kendisi ya galiba o resmi değil öyle tahmin ediyorum. Çünkü kendi yaptı klibi çekti ve yayınladı. Bilmiyorum resmi. Resmi mi değil mi? Şimdi o konuda net bir bilgim yok ama bana biraz reaksiyon marşı gibi geldi o. Ya marş öyle değil, marş böyle olur.
Peki emin miyiz bir futbol şarkısı olduğunu onun?
Tabii canım. Arkada Türk bayrak var, çocuklar falan gidiyoruz, ediyoruz. Ya yani ben öyle algıladım.
Ya ben normalde Kıraç'ın mesela Fenerbahçe 100. yıl marşını severim ama bu parçayı dinledim. Biraz gerildim başında yani. Bayağı bir gergin bir parça gibi geldi.
Evet, bana. Baştan sona gergin yani. Yani bilmiyorum ben bu iş için yapıldığını ve o yüzden paylaşıldığını düşünüyorum. Neyse yani o yüzden ya da değil Kıraç'ınki ya da Mustafa Sandal ikisi de bence yani çok da iyi değiller. Bu arada Martin Garrix'in şarkısı da bence çok iyi değil. Yani böyle ya bir Shakira Waka Waka mesela Dünya Kupası falan şarkısı. Tamam evet ama yani mesela o şeydi hakikaten böyle şarkı gibi şarkıydı. Tam bu tip işlerin şarkısıydı. Böyle değil. Neyse o çok tartışma götüren bir konu. Sen beğendin mi bu arada? Ben bu kadar bıt bıt ettim.
Hangisini?
Mustafa Sandal.
Ya yaz şarkısı olmuş o biraz. Biraz daha futbol teması konulabilirdi. Ben sözlerine daha çok takıldım. Ya biraz daha ya sonuçta hani motivasyon şarkısı ya. Öyle değil mi yani? Marşlar evet, da öyledir evet, ya. Hani evet. Böyle biraz bana yaz şarkısı klişesi ve sözleri daha iyi olabilir gibi geldi ama sonuçta o çok çalacak ve herkes söyleyecek o şarkıyı.
Emin olma.
Ben bu arada başka bir yere gelmek istiyorum. Euro 2020'nin sponsorları var işte Coca-Cola var, FedEx, Volkswagen falan filan ama bir sponsoru var ki onun ismini görmek beni şaşırttı. Ya, TikTok.
TikTok her yerde işte biraz önce söylediğim bu Ed Sheeran konserini de TikTok düzenliyor aslında. Ya TikTok her yerde bak mesela şimdi ya hiç oralara girmek istemiyorum ama hani meşhur Sedat Peker videoları var ya. Yani biliyorsun adamın yerini TikTokçular çıkarıyor ortaya. Yani işte o otelden görüntü alıyorlar, bilmem nereden konum alıyorlar. Ya TikTok feci şekilde hayatımızda. Bence şaşırmayalım bu haberlere. Ya TikTok sponsor olmuş, TikTok şurada çıkmış, TikTok burada. Yani bence son derece doğal. Spotify'da Arsenal'ı satın almaya çalışıyor. Yani bu popüler kültür içerisinde bu işler son derece normal Peki. diye düşünüyorum ben. Gerçi düzelteyim Spotify almaya çalışmıyor. Spotify'ın başındaki adam almaya çalışıyor ama o da bir nevi Spotify adam.
Evet. Yani. Görüyorsun bak futboldan bahsettik biraz havamız dağıldı sıkıntılı ve moralsiz bir kıştan sonra Euro 2020 futbolla ilgilenmeyenlerin bile moralini yükseltecek bence darısı olimpiyatların başına bakalım orada ne olacak. Spotify TikTok derken Apple'ın sesle ilgili bir, daha doğrusu Apple'ın iki tane haberi vardı. Bir tanesi geçen haftadan, bir tanesi bu haftadan. Bir tanesi sesle ilgiliydi. Detayları tam yakalayamadım. Onu sana soracağım. Ondan sonra ben de sana Tim Cook'la ilgili haberi söyleyeceğim.
Ya o aslında benim en ilgi duyduğum bir alan. Yani çok tabii teknik şeyine girmek istemem ama şöyle diyeyim. Tabii şimdi onlar güncelleme falan bir sürü şey duyurdular. Sesle ilgili iki tane önemli şey var. Biri... bu uzamsal ses dedikleri gelişme, onun ne olduğunu anlatırım. Bir diğeri de kayıpsız ses. Yani kayıpsız ses derken işte en basit şekliyle anlatayım. MP3 dediğimiz olabildiğince sıkıştırılmış bir formattır. İşte albümde dinlerseniz biraz daha enstrümanları falan duyarsınız. Bir plakta dinlerseniz baya baya her şeyi, bütün ayrıntıları duyarsınız. O en az sıkıştırılmış formattır. Ve bizim tabii ki şu ana kadar genelde Spotify'da, Apple'da dinlediklerimiz belli ölçülerde sıkıştırılmış formatlar. Ama Tidal'la beraber özellikle bu daha iyi ses kalitesine olan ilgi ve alaka arttı. Apple'da yani bu kayıpsız ses konusunda bir adım attı. Şu anda işte gerekli güncellemeyi yaparsan Apple Müzik içerisinde kayıpsız sesli kaydedilmiş şarkıları dinleyebilirsin ve bunları dinlediğin zaman da gerçekten normalde dinlediğin şarkılardan biraz daha farklı bir his verecektir. Buradaki durum o, hani sıkıştırılmış, az sıkıştırılmış, hani en basit şeyle öyle anlatayım sana. Ama uzamsal ses bambaşka bir şey. Bence en heyecan verici durumu ve yani çok da böyle iddialı cümleler yapmak, söylemek istemiyorum ama önümüzdeki senelerde bütün dinleme alışkanlıklarımızı muhtemelen kökünden değiştirecek bir dönemin başındayız. Bunu da çok basitleştirerek anlatmaya çalışayım. Birkaç mesela örnek vereyim. Televizyonda HD neyse veya Full HD ya da HD diyelim. Hani normal bir seyrettiğimiz, yıllarca seyrettiğimiz bir televizyon vardı. Sonra HD çıktı. Şu an SD'ye döndüğümüz zaman bakmıyoruz yüzüne, değil mi? Hani öyle bir alışkanlık. Müzikte de aslında durum şimdi buna gidiyor. Neydi işte, biz mono ile başladık. Sonra stereo kayıtlar girdi hayatımıza. Şimdi de uzamsal ses. Yani uzamsal sesi en basit nasıl anlatırız? Sinemada hani bu Dolby Atmos var ya. Hani böyle o taraftan sağdan gelir, soldan gelir, yukarıdan gelir, aşağı iner ve sen hepsini sağlı sollu yukarıda aşağı duyarsın. Veya en bu işlerde çok bence işe yarar örnek şudur. Bir helikopter gelir uzaktan, sen onun uzaktan sesini duyarsın, sonra başının üstünden geçer ve arkaya doğru gider. Uzamsal ses dediğimiz şey budur. Dolby Atmos, bu yavaş yavaş birçok sistemde kullanılıyor. Şimdi bu müzikte kullanılmaya başlandı. Bu çok önemli bir şey Özgür. Yani bu ne demek? İleride bütün, hemen hemen bütün şarkılar böyle üretilecek. Çünkü buradan dönüp tekrar stereo mono bir şeyi dinlemek zevk, tamam bir zevk verir mutlaka ama tercih etmeyeceksin. Diyeceksin ki ben bunu istiyorum. Şimdi bunun tabii ilk dönemlerini yaşıyoruz, bu uzamsal ses formatının. Burada tabii şimdi bunu Apple Müzik çıkardığı için uzamsal sesi gerçek anlamıyla dinleyebilmek için mesela işte Apple'ın bir takım kulaklıklarını kullanmak lazım ya da ürünlerini kullanmak lazım. Başka tür kulaklıklarla ve cihazlarla da bunu sağlayabiliriz. Çünkü Dolby Atmos hayatımıza bir şekilde girmişti. Bu soundbarlarla girdi, bir takım kulaklıklarla girdi. Onlarla beraber Apple Müzik içerisinde özel oluşturulmuş listelerden bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu arada söyleyelim, bu bir hani reklam konuşması, advertorial falan değildir. Mesela ben Apple Müzik abonesi değilim. Genelde Spotify'ı tercih ediyorum. Ama mesela bu şimdi beni bir şey yapıyor. Acaba bir dönüp bir denesem mi diye. Çünkü merak ediyorum bunu. Dolby Atmos'u denemiştim daha önce. Dolby Atmos sesi gerçekten çok etkileyici. Şimdi bu neye yol açacak? Şarkılar böyle üretilecek. Podcast'ler yapılmaya başlanacak ki yapılıyor da zaten, bu Dolby Atmos ve 360 derece sesli. Bunlar çok önemli bir şekilde hayatımıza girecek. Bunların girmesiyle kulaklıklarda, işte müzik dinlediğimiz aletlerde, edevatlarda bir takım değişiklikler, gelişmeler olacak. Ve galiba evet, eskiye dönüp bir daha mono ve stereo bir şey dinlemek bize çok eski bir şey gibi gelecek. Bunun bence ilk dönemini yaşıyoruz. O yüzden Apple'ın attığı bu adım önemliydi. Tabii işin daha teknik altyapısı var. Mesela işte bunu nasıl yapıyorlar? Çok basit bir şey söyleyeyim. Kulaklıkları takıyorsun ama şimdi bu sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Nasıl bunu ayarlayacaklar? Bu Apple'ın kulak içi kulaklıklarında şeyler var. Bu ivme ölçer ya da jiroskoplar vardır ya, işte uçak ve gemilerde kullanılır bu bala dengeyi ayarlamak için. Bunlar var kulaklıklarda. Dolayısıyla senin kafanın hareketlerini şey yapabiliyorlar, ölçebiliyorlar ve ona göre de o sesi gereken açıyla veriyor. Bunun aynısını Sony de yapıyor. Sony'nin de 360 derece diye bir sistemi var. Onlar da bu tarz bir şey yapıyorlar. Yani bu Dolby Atmos bir sistem. Bunun gibi 3-4 tane sistem var bu 360 derece sesi duymak için. Apple Dolby Atmos'la anlaştı ve bu işe onlarla girdiler. Ve şimdi de başladılar. Tabii daha az sayıda şarkı var, az sayıda playlist var. Ama tahmin edebileceğin gibi mesela şeyi okudum hemen bu haberden sonra. Şeye bakıyordum, bu şarkılar nerede üretilecek? Logic Pro ile bir anlaşma yapmışlar. Şimdi Logic Pro'da bu şeyler, uzamsal sesli şarkılar üretilebilecekler. Yani aslında evimizde üretebileceğiz bu şarkıları. Çünkü bunlar evde kullanılan sistemler. Bilmiyorum, benim için çok heyecan verici. Ben mesela bu 3 boyutlu podcast için bir planım vardı. Onu biraz bir belki şey yapabilirim. Su yüzüne çıkarabilirim. Bir hayalim vardı 3 boyutlu podcast olarak ama bilmiyorum nasıl üretilecek, nasıl yapılacak. Belki onunla ilgili bir şeyler düşünebilirim bundan sonra. Yani 3 boyut girdi hayatımıza Özgür.
3 boyutlu podcast derken bizim podcastimizden mi bahsediyorsun yoksa yeni bir açılıma mı geçiyorsun?
Ya bizim podcast 3 boyutlu olsa yani bu boyutun dışında çok fazla bir şey sunmuyoruz. Yani şöyle şeyler ben hayal ediyordum. Yani işte bir takım tiyatro, yani tiyatrovari daha mizansen ama burada işte sağdan soldan gelen sesler, yukarıdan gelenler, aşağıdan gelenleri farklı duyabilecekleri. Ya bunlar tabii daha yani yapılıyor, yapılmayan şeyler değil, bu konuda denemeler var. Ya benim de böyle bir takım işte hiç hayata geçmemiş fikirlerimden bir tanesiydi. Neyse benim kısmı geç ama bu doğru şey, uzamsal ses hayatımıza çok köklü bir şekilde girecek, özellikle müzik dinleyicileri
için. Peki o zaman Apple'la devam edelim. Senin heyecan verici bu haberinden sonra benimki biraz daha standart ve hatta sıkıcı bir haber olacak ama bahsedeyim, beyaz yakalıları ilgilendiren bir konu. Geçen hafta Apple şirketini ilgilendiren bir haber okuduk. Apple'ın CEO'su Tim Cook tüm şirket çalışanlarına bir e-mail yollamış Burçin ve artık yeter demiş. Ofise dönün demiş. Artık haftada en az 3 gün ofiste olmanız gerekiyor diye yazmış. Çalışanlar bu yeni karardan memnun olmamışlar. Ve Tim Cook'a bir cevap yazmışlar. Açık bir mektup olduğu için de zaten haber olmuş. Biz de konuşuyoruz bu sebeple. Şöyle yazmışlar. Mevcut kararın birçok ihtiyacımızı karşılamada yeterli olmadığını düşünüyoruz diye yazmış Apple çalışanları. Biz ofise gelmeden de aynı kalitede iş çıkardık. Bu çağrı bizi bir seçim yapmaya zorluyor. Ya Apple'ın bir parçası olmak veya ailelerimizin esenliğini sağlamak diye yazmışlar Tim Cook'a.
Oo.
Aynen, biraz cüretkar bir mektup olmuş. Belki de onlar öyle görmemişler. Şimdi bu dünyanın en tanınan şirketlerinden bir tanesinin iç meselesi aslında. Yani bu kadar iyi bir şirket, başarılı bir şirket neler yapmışlar? Yani işte bahsettiğin ürünlerden, servislerden zaten bunu anlayabiliriz. Neler yapmışlar? Bu anlaşmazlığı da bir şekilde çözerler. Ama şu bir gerçek ki bu tip anlaşmazlıklar başka şirketlerde de yaşanacak. Yani çalışanlar artık bunu bir ayrıcalık olarak görmüyorlar. Bir hak olarak görüyorlar. Her gün ofis zorunlu olursa işi bırakmayı düşünürüm diyenlerin oranı gittikçe artıyor. Dolayısıyla bu haber aslında tamam Apple'ın haberi ama bu haberi sadece Apple olarak okumamak lazım. Biraz daha geniş okumak lazım. Ve bütün şirketlerin şu veya bu şekilde bu konulara maruz kalacağını düşünüyorum ben.
Şirketlerin ve bizim yani şöyle söyleyeyim, bu benim de bir meselem aslında. Ben de mesela düşünüyorum şimdi, bu benim de karşıma gelecek. Denilecek ki işte bilmiyorum, hibrit bir sistem mi gelecek, şey mi, tamamen dönüm mü? Benim mesela endişelerimden bir tanesi, ben galiba tamamen haftanın 5 günü sabah trafik ofis, akşam trafik ev yapmak istemem. Yani hibrit bir çalışma sistemi galiba, yani bu işin makulü hibrit çalışma sistemi, ama dediğin çok doğru. Şu an biraz işte daha yazın başı, aşılama biraz daha gerideyiz ama Eylül'den itibaren ben bu tip şeyleri, belki kopuşları, belki farklı sistemde çok duyacağız gibi geliyor ve benim de çok düşündüğüm bir şey. E sen de mesela düşünüyorsundur. Düşünmüyor musun?
Tabii ki, tabii ki. Yani ama bunu daha önceden de konuşmuştuk. Yani sonuçta varılacak yer belli bence. O da dediğim gibi işte hibrit, melez, ne dersen karışık bir çalışma sistemi. İşte yarı ev ya da ev derken işte ofis harici diyelim. Yarı ofis harici, yarısı ofis şeklinde. Bu da tabii ki şeyle belirlenecek. Yani görevle, yapılan görevle, işin içeriğiyle belirlenecek. Ve her şirkette kendine uygun şeyi bulacak, düzeni bulacak. Ama bu biraz zaman alacak. İşte böyle iç problemler, iç tartışmalar yaşanacak. Sizde nasıl olacak merak ediyorum gerçekten bir medya.
Ben de sizi merak ediyorum, sizde nasıl olacak.
bir medya şirketinde nasıl olacak özellikle merak ediyorum. Birbirimizi bilgilendiririz Burçin'cim, arada bir araşırız, bilgi veririz.
Yo güzel, sen şu metni bana yolla, o çok içli bir metin gibi geldi işimize, yani oradan bir fayda
alabiliriz. Kullanırız, copy paste.
Yani bir parçası olmak mı, aile mi, yani böyle o güzel bir şey, güzel bir zeka ile yazılmış. Ama bu bir sorunsal. Bakalım ne olacak, birbirimizi hakikaten bilgilendirelim bu konularda, yani şey çalışmamız lazım, bizim ortak hareket etmemiz lazım. Peki Özgür, şimdi bilmiyorum zamanımız var mı, bir de buna bak yapalım mı, ben bir şeyler hazırladım, sen var
var,
var
yapalım, bir de buna bakı yapalım, geçen hafta yapmadık, özledim için.
Yapma ya. Peki o zaman ilk sana veriyorum, bak sana bir de jingle yapıyorum sen istemeden hem de. Bir de buna bak.
Bu arada bir şey soracağım. Bir gün buna gerçekten bir jingle yapacak mısın? Yani böyle gerçek bir jingle. Yoksa hep böyle ağız jingle.
Bence gerçek jingle bu kadar şey olmaz. Yani programın içinde organik duyulmaz gibi geliyor. Yani şimdi buraya böyle bir jingle girse dinleyici böyle biraz bir irkilir gibi. Sen jingle mi istiyorsun? Onu söyle bana. Yani açık açık konuş ya. Jingle istiyorsan yaparım.
Sen yorulma istiyorum.
Yok, ben olsun. Böyle iyiyim. Söz sende Özgür.
Peki bir de buna bak. Ben bu hafta bambaşka bir şey önermek istiyorum. Bir ürün önermek istiyorum. Daha doğrusu bir ürün de demeyeyim. Çünkü hani böyle bir satın alabileceğim bir ürün değil bu.
Ürün yerleştirme mi yapacağız?
Hayır, ürün yerleştirme değil. Yani şöyle, bana enteresan ve güzel bir konu olarak geldi. Her ne kadar bahsedeceğim konu çiş. evet, bu konudan bahsedecek olsam da ilginç geldi. Kadınların önemli bir sorununa çözüm kadınlardan geldi. Hoşuma gitti, paylaşmak istiyorum. Bir de buna bak diyorum. Guardian'dan okudum bu haberi. Bir ürün tasarlanmış. Ürün dediğim bir tuvalet. Yani adı P-Cool. Yani çişte eşitlik gibi çevirebiliriz herhalde Türkçe'ye. Şimdi hani umumi tuvalet için sıra beklersin ya Burçin.
Evet.
Yani bizim, sen, ben, hani erkeklerin beklememiz kadınlarınkine göre hikaye. Yani kadınların bekleme süreleri erkeklerin bekleme sürelerine göre, bak ölçmüşler bunu, 34 kat daha fazlaymış. Yani her kadın tuvaletine karşılık ortalamada 10 tane pisuar varmış erkekler için. Ve Bristol Üniversitesi'nden mezun iki tane gencecik hanımefendi bu konuyu çözmüşler. Amber Probin ve Hazel McShane. Bak bu isimleri söylüyorum, belki tarihe geçecekler. Bir müzik festivalinde takılırlarken bir fikir bulmuşlar. Adına da P-Cool demişler. Bir nevi kadınlara özel bir pisuar tasarımı diyebiliriz. Öyle anlatabiliriz. Böyle kayık şeklinde bir şey. İşte sıçrama olmuyormuş. İşte ne bileyim, ellerini değdirmeleri gerekmiyormuş. İşte kıyafetleri için önünde uygun bir yer varmış. %100 geri kazanımlı malzeme kullanmışlar falan filan. Benim merak ettiğim P-Cool ne kadar yaygınlaşacak onu çok merak ediyorum ileride. Merak ediyorsanız bir de buna bak diyorum, bir de buna bakayım diyenler için de adres pcool.com.
Çok enteresan, yalnız çok önemli bir sorun ya. Ben festivallerde utanarak onların önünden geçiyordum, biliyor musun? Çünkü genelde işte yan yana olur. Bir kuyruk kadınlar sırasında erkekler çok daha hani hızlı bir şekilde değişiyor. Ve gerçekten hani mesela ben o kadar beklesem ne yaşardım diye hep düşünmüşümdür. Ciddi bir sorun bu. Yani hani başta güldük ettik ama mesela şeyi merak... Ya aklımda tabii deli sorular var ama onları sormayayım, ama şeyi bakacağım siteye. Yani şekil ve tasarım olarak nasıl bir şey var... Çok merak ettim ve önemli bir soruna parmak basmışlar. Peki o zaman bir ara efekt yapayım. Benim bir de buna bak da şimdi bir komedyen mi diyeyim? Bir komedyen önermek istiyorum ama o komedyenin son bir yapımını önermek istiyorum. Ve o yapımında müziklerini. Şimdi açıklayacağım. Bo Burnham. Bilmiyorum izleyen var mı? Mutlaka rastlamışsındır. Sen izledin bilmiyorum. Netflix'te bir veya iki tane stand-up'ı var. Onları izlemiştim ve enteresan bir adam. Ama şu son izlediğim, önereceğim Insight'tan sonra benim için bambaşka bir yere evrildi Bo Burnham. Şimdi kendisi aslında şeyde de oynadı. Promising Young Woman'da da oynadı. Belki oradan da bir şekilde hatırlarlar. Şimdi kendisi normal bir stand-up, bir komedyen olarak belki tanınırken Insight diye bir şey yaptı. Pandemide evinde tek başına kendi yazdı, yönetti, kurguladı ve bir buna bir stand-up diyemeyiz aslında. Bir deneysel bir şey gerçekleştirdi, bir çekim yaptı ve biz bunu şimdi seyrediyoruz. Ama bunu seyrettiğinde bunun bir kurgu olmadığı, bir gerçek olduğunu da çok net hissediyorsun. Ve bence şimdiye kadar denenmemiş bir şeyi denemiş. Bu arada söyleyeyim, bu bir tavsiye değildir. Hani yatırım tavsiyesi de, bu bir komedi tavsiyesi değildir. Yani hatta herkese de izlemelerini de tavsiye etmiyorum. Yani biraz psikolojik tarafı da baskın olan, yani seni böyle biraz dağıtabilecek bir yapımdan bahsediyorum. Bo Burnham Insight. Şimdi burada işte tek başına evde, karantinada yaşadığı her şey var ve çok çarpıcı. Bunları yaparken yaşadığı her şeyde bir takım şarkılar söylüyordu orada. Ve bu şarkılar çok da enteresan şarkılardı, çok da güzel şarkılardı. Şimdi bu hafta içerisinde, hatta bizim bugün bu kaydı yaptığımız gün 10 Haziran'da stream platformlarında bu şarkılar bir albüm olarak Insight The Songs olarak paylaşıldı. Çok enteresan şarkılar var. Sözleri çok güzel şarkıların. Ve ben aslında burada bir de buna bak diyerek, bir de yani Burnham'a bakın, Inside'ı izleyin ve ondan sonra zaten mecburen şarkıları da dinlemek isteyeceksiniz. Şarkıların da bugünden itibaren stream platformlarında olduğunu hatırlatayım. Enteresan bir adam Özgür.
İsmi bir daha tekrarlayabilir miyiz?
Bo Burnham.
Tamam, bir de buna bakacağım Burçin. Teşekkür ederim.
Bir de buna bak. Evet, istek şarkımıza sıra geldi ve bu haftanın istek şarkısı da Özgür'den.
Sanki hep başkası söylüyormuş gibi. Evet, bu hafta sıra bana geldi. En sonunda çok bekledim. En sonunda istek parçamı söyleyeceğim. Burçin'cim, bu hafta sırada 80'ler var. Kaç hafta üst üste çaldığımız parçaların vokalleri hep erkek şarkıcılara aitti. Artık güzel bir kadın sesi duymanın zamanı geldi. Ve bir kadın vokalistten bir şarkı isteyeceğim. 80'ler, bak 80'ler. Amerikalı İngiliz karışık bir gruptan bir parça seçtim. Grubun lideri Amerikalı bir hanımefendi. Onun sesini duyacağız zaten. Çok iyi bir ses, çok iyi bir şarkı yazarı, çok iyi bir gitarist. Yetenek üzeri yeteneklerden, yani vardır ya öyle insanlar. 20'li yaşlarda Amerika'dan kalkıyor, İngiltere'ye gidiyor. Orada müzik yapıyor ve grubu orada kuruyor. Grubun diğer üyeleri zaten o yüzden İngiliz. 80'lerin başında peş peşe iki tane başarılı albüm yapıyorlar. Tanınmaya başlıyorlar, ancak grubun iki tane kurucu üyesi uyuşturucu yüzünden ölüyor. Daha sonra yeni müzisyenler katılıyor. Grup böyle bir değişim içine girmek zorunda kalıyor. Grubun değişmeyen tek üyesi var. O da işte bu müthiş hanımefendi. Bu arada grup hala aktif. Bak, burası önemli. Yani hani sayarız ya işte 70'lerden beri var olan gruplar, şunlar falan diye, ve bunlar bir elin parmaklarını geçmez. Bu grubu genelde pek hatırlamayız ama bunu altını çizmek lazım. 40 yılı aşkın bir süredir var olan ender gruplardan bir tanesi bu. En son albümlerini geçen yıl çıkarttılar. Benim senden isteyeceğim parça 4. albümlerine ait bir parça. Tam bir 80'ler klasiği ve daha net olmamı istersen de tam tarihi söyleyeyim, 1986. Bahsettiğim grup Pretenders Burçin.
Güzel. Çok güzel.
Grubun adı The Platters'ın meşhur şarkısı The Great Pretender'dan gelir. Bizim jenerasyon o şarkıyı Platters'dan değil de Freddie Mercury'den daha iyi bilir. The Great Pretender'ı. Bahsettiğim hanımefendi de zaten The Pretenders'ın lideri, her şeyi diyelim, Chrissy Hynde. Evet, müthiş bir ses. İstek yapacağım parçayı yazarken bir arkadaşından esinlenmiş. Arkadaşı dediğim de yani hani tenisin belki de en büyük isimlerinden bir tanesi John McEnroe, Amerikalı tenisçi. Ve ilginç tarafı şu, Chrissy Hynde hiç tenis sevmezmiş. Yani arkadaş olmalarına rağmen McEnroe'yu hiç oynarken izlememiş. Buna karşılık McEnroe da müziğe çok meraklıymış. Hatta gitar çalarmış. Bir gün şöyle demiş Chrissie Hynde, yani bu kadar müzik seviyor ve gruba çok destek oluyor, ben bir parça ithaf etmeliyim John McEnroe'ya demiş. Hatta melodinin bir bölümünü de bir uçak anonsundan almış, aşırmış diyelim. Ve bu yüzden de belki diğer parçalarına oranla bu şarkıda biraz böyle biraz pop havası var sanki. Yani daha böyle pop rock diyebiliriz bu parçaya.
Tamam, benim düşündüğüm değil demek ki o.
Hangi parçayı düşündün?
Ya ben mesela şeyi severim. I'll Stand By You'yu severim. O biraz daha tabii romantik. Hani ben sevgi insanıyım ya, başta dediğim. O yüzden biraz onu severdim ama seninki tabii daha iyi şarkı, açık konuşmak
biraz gerekirse. Biraz daha yüksek bir tempo bu. O yüzden bunu seçtim. 80'lerin de dediğim gibi en beğenilen ya da en kilit şarkılarından bir tanesidir. O yüzden huzurlarınızda Don't Get Me Wrong, Pretenders. Haftaya buluşmak üzere.
Senin için geliyor Özgür.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.